Ayrım 18.
Fındık yağı nedir? Fındık çamuru nasıl oluşur? Hangi asitlerden geçirirseniz ayçiçeği yağına dönüşür gibi yüzlerce detayı öğrendim. Fındık fareleriyle tanışıp dost oldum. Karadeniz'in hırçın dalgalarının deli olduğuna kanaat getirdim. Fabrikadaki ustalarla samimi olmuştum. Akşamları bir iki tek rakı atıyorduk. Ordu'dan sonra bir ara Trakya Birliği'nin Tekirdağ'daki fabrikası ile Edirne'deki genel müdürlüğünde de birkaç gün kurs gördüm. Ayçiçeğinden sabun yapmanın ustası oldum. Bir gün aldığım bir haberle Ankara'ya döndüm. Yeni kurs yerim yurt dışıydı. Danimarka'ya gittim. Kağıthane sırtlarında, Dede Yakup Cemil. Sene 1916, yol boyunca aklımdan çıkmadı. Bağdat'tan bu kritik günlerde beni nasıl uzaklaştırabildiler? Enver Paşa bile İstanbul'dan cepheye kadar gelmişti. Ama beni cephe gerisine gönderiyorlardı. Bunca yapacak işi bir kenara bırakıp İstanbul'a dönmek zordu. Yine de yeni bir tümenin başına geçmek düşüncesi beni heyecanlandırmıştı. İstanbul'a bir an önce varıp hazırlıkları tamamlamak lazımdı. Yol boyunca gördüklerimi hiç unutamayacağım herhalde. Hayatımın en kötü yolculuğuydu. Trablusgarp'a gidip dönerken bile bu kadar zorlanmamıştım. Anadolu karmakarışıktı. Yollarda kervanlar, insanlar, herkes bir yerden bir yere gidiyordu. Hastalık, açlık, kıtlık ve eşkıya saldırıları sonucu binlerce insan ölüyordu. Millet gözyaşlarıyla oradan oraya koşup duruyordu. Kimi oğlunu, kimi babasını veya karısını arıyordu. Kadın, çoluk, çocuk her yerde süngülenmiş, yakılmış insan cesetleri vardı. Ceset kokularından herkes burnunu kapatarak korunuyordu. Yollara dökülenler sadece Ermeni muhacirler değildi. Ermenilerin Van'daki saldırıları artınca Van valisi Cevat Bey şehirdeki Türklerin başka illere göç etmelerini emretti. 30 bin Türk göç etmek zorunda kaldı. Dünyanın dört tarafındaki savaştan kaçan Türkler Anadolu'ya akıyordu. Özellikle Balkanlardan, Kafkaslardan da akın akın Türk geliyordu. Onların hali de perişandı. Hepsi aç, sefil ve hastalıklıydı. İnsanlar can derdindeydi. Herkes kendi tanrısına sığınmış, kendi dilinde dualar ediyordu. Haydarpaşa'da trenler indiğim vakit gördüğüm manzara da içler acısıydı. Bu kadar kısa sürede İstanbul'da neler olmuştu? Gördüğüm kadarıyla millet sefalet içindeydi. Fırınların önündeki kuyruklar uzayıp gidiyordu. Ekmek de yenilir yutulur gibi değildi, şeker yoktu. Olsa da fiyatı 12 kuruştan 300 kuruşa çıkmış, kimse satın alamıyordu. Bir teneke gaz yağı 30 liraydı. Her mal kara borsaydı, rüşvetsiz iş yapılmıyordu. Yolsuzluklar, vurgunlar almış başını gitmişti. Her tarafta yeni harp zenginleri türemişti. Cephelerden vapurlarla, trenlerle binlerce yaralı İstanbul'a getiriliyordu. Çoğu koleraya yakalanmıştı. Bunlar için Ayasofya Sultanahmet Şehzade camileri ibadete kapatılmış, koleralı askerler oraya götürülüyordu. Binlerce başıboş köpek açlıktan dört tarafa saldırıyordu. Bu arada öğrendim ki İstanbul'daki Ermeniler yerlerinden edilmemişti. Şehirde 77 bin Ermeni yaşıyordu ve sadece 3 bine yakını sürülmüştü. Ermeni isyanlarını çıkaranlar desteği Rusya'dan alıyordu. Ruslar özellikle Ermeni Ortodoksları kışkırtıyordu. İstanbul'daki Katolik ve Protestan Ermeniler bu kışkırtmalara hiç yüz vermiyordu. Bu nedenle İstanbul'dan giden Ermeni sayısı azdı. Enver Paşa'nın bir an önce İstanbul'a gelmesini sabırsızlıkla beklemeye başlamıştım. İstanbul'da pineklemekten sıkılmıştım. Düşünüyorum da askerliğe ilk adımı attığım günden itibaren savaşıyordum. Kah Makedonya'da, Rumeli'de, çete peşinde, kah Trablusgarp çöllerinde, İran'da, kah dondurucu Kafkas cephesinde ve Balkanlar'da. Şimdi de Kafkas, Suriye, Hicaz, Yemen, Irak, Romanya, Galicia, Makedonya, Çanakkale. 9 cephede birden savaşıyorduk. Ve ben İstanbul'da oturuyor, 9 cephenin hiçbirine gönderilmiyordum. İşte buna dayanamıyordum. Günlerimi sık sık gittiğim İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde arkadaşlarla buluşup sohbet ederek geçiriyordum. Duyduğuma göre teşkilat-ı mahsusa Erzurum ve Doğu sorumlusu Doktor Bahettin Şakir hakkında tevkif müzekkeresi çıkarılmış. Arkadaşlara soruyordum ama kimse cevap vermiyordu. Neden kimse tehcir olanı bize tavsiye eden Alman genelkurmayından hesap sormuyordu? Bu fikir Almanların değil miydi? Hep dediğim gibi ben politikadan anlamıyorum. Zaman İstanbul'da geçmek bilmiyordu. Cephede böylesine şiddetli çatışmalar sürerken İstanbul'da olmak dayanılır gibi değildi. Bu arada cepheden dönen arkadaşlar da oldu. Sapancalı Hakkı Galata'da Seyri Sefain, yani denizcilik acentesinin bulunduğu binanın üzerindeki dairede bir yazıhane kiraladı. Ticaretle meşgul oluyordu. Artık aramız düzeldi. Süleyman Askeri Bey'in oyununa geldiğimi anladı. Hatırlarsınız İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ni basacağımızı gidip Talat Bey'e söylemiştik. Ne cahillik. Buna rağmen arkadaşlarım beni affetme büyüklüğünü göstermişlerdi. Yeni buluşma yerimiz artık Sapancalı Hakkı'nın Galata'daki yazıhanesiydi. Talat Bey ve arkadaşlarının bu buluşmalarımızdan huzurlarının kaçtığını, gizli polis tarafından izlenmeye başlandığımızda anladık. Hem de açık ve pervasızca bizleri izlemeye başlamışlardı. Ben pek umursamıyor ve ilgilenmiyordum bu durumla. Beni tek ilgilendiren Enver Paşa'nın dönüş tarihi ve yeni görevime bir an önce başlamaktı. Bu takip hadisesi Sapancalı Hakkı ve diğer arkadaşların çok huzurunu kaçırdı. Sapancalı Hakkı'nın anlattığına göre bir keresinde aynı anda 6 sivil polis tarafından izlenmiş, İstanbul caddelerinde hep beraber gezmeye başlamışlar. Sapancalı Hakkı artık bu duruma dayanamayınca polis müdürü Ahmet Bey'i ziyaret ederek durumu anlatmış. Ancak Ahmet Bey ona altısının birden bir araya gelmemelerini tembih ettim, hata etmişler. Ben böyle gözetlemelerini istemedim. Şimdi tekrar emir veririm, böyle münasebetsiz şey olmaz demekle yetinmiş. Müdür bile bu kadar pervasız olduğuna göre önemsememek gerekiyordu. Aksi takdirde kan çıkardı. Bizlerin İstanbul'dan ayrılıp cephelere gitmemizle Talat Bey ve arkadaşları cemiyet içindeki muhalefetten uzak, rahat bir hayat sürmeye başlamışlardı. Yeniden buluşmamız keyiflerini kaçırmıştı. Bir gün Sapancalı Hakkı'nın Rüştiye ve Harbiye'den yakın arkadaşı yazar Ömer Seyfettin bizi uyardı. Arkadaşlar, aleyhinize önemli tertipler var. Dikkat ediniz, tehlikeye giriyorsunuz. Bizimkiler bu durumu çok ciddiye aldılar. Ben hala umursamıyordum. Aklım başına geçeceğim Kürt tümenindeydi. Yarbaylığa yükselip tümen komutanlığı yapma düşüncesi beni kendimden geçirecek kadar heyecanlandırıyordu. Bir süre sonra Hüsrev Sami Bey de aramıza katıldı. Trabzon'da İttihat ve Terakki müfettişiyken Vali Cemal Azmi Bey ile geçinememişlerdi. Hüsrev Sami Bey'in Talat Bey ile olan görüş ayrılıkları birçok olayda ortaya çıkmıştı. Bu nedenle İstanbul'a gelişi Talat Bey ve arkadaşlarını, özellikle Küçük Efendi diye bilinen Büyük Efendi Talat Bey'di, Kara Kemal'i huzursuz etti. Hüsrev Sami Bey öyle sıradan biri değildi. 1907 yılında Mustafa Kemal, Ömer Naci, Mustafa Necip ile birlikte Selanik'te Vatan ve Hürriyet Teşkilatı'nı kuran 3-5 gözü pek arkadaştan biriydi. Bu ihtilacı ekip Hüsrev Sami'nin Browning tabancasının üzerine el basıp yemin etmişlerdi. Hüsrev Sami Bey teşkilatçıydı ve iyi bir fedaiydi. Hüsrev Sami Bey geldikten sonra birkaç kez buluştuk. Bana sürekli Talat Bey'in kendilerine karşı duyduğu tepkileri anlatıyordu. Ancak ben ona siyasetle meşgul olmadığımı, parti işine karışmayacağımı anlattım. O da Sapancalı Hakkı gibi ticarete atılmamı istiyordu. Bana kendilerini ve Topçu İhsan'ı misal gösteriyorlardı. Yine de reddettim. O günlerde Sapancalı Hakkı ile Hüsrev Sami Rus mayınına çarpan 26 Aralık 1914 Yavuz gemisinin onarım ihalesini almışlardı. Ne siyaset ne ticaret, benim için önce savaş vardı. Asker olarak görevimi sürdürecektim. Ne yalan söyleyeyim, arkadaşlara da kızıyordum. Hürriyet amacıyla vurduğumuz Enver Paşa'nın eniştesi Yarbay Nazım gibi onlar da 3-5 kuruşun peşinde koşuyorlardı. Aralarında fark kalmamıştı. Halbuki devir komisyonculuk yapma, ihale peşinde koşma devri değildi. Enver Paşa'nın Bağdat seferi uzadıkça uzadı. Bursa kaplıcalarına gidip biraz sakinleşmeye karar verdim. Hüsrev Sami'ye de benimle gelmesi için istihar ettim. Hüsrev Sami razı oldu, gittik. Sadvet Lütfi Bey'in Kaplıca Oteli Servinaz'da 2 hafta kaldık. Otelin müdürü de Selanikli yazar Aka Gündüz'dü. Aka Gündüz, Ömer Naci ve Ömer Seyfettin'in yakın arkadaşıydı. Hikaye ve şiir yazıyordu ancak nedense beni pek sevmiyordu. Otelde sürekli memleket meselelerini konuştuk. Hüsrev Sami Bey bakıp usanmadan ülkenin düştüğü dar boğazı anlatarak beni yönlendirmek istiyordu. Ancak ben de zaten durumu bilmiyor değildim. Talat Bey'e güvenmiyordum ama askerlikten çekilemezdim. Bunu anlatamıyordum. Ticaret ve siyaset bana göre değildi. Bursa'dan döndüğümde mutlu haberi aldım. Enver Paşa Bağdat'tan dönmüştü. Derhal görüşmek üzere Harbiye Nezaretine gittim. Hemen makama çıkardılar. Enver Paşa'ya sizi bugüne kadar bekledim. Halep'teyken bana vaat etmiştiniz. Benim tümen komutanlığı işim ne oldu diye sordum. Enver Paşa çok meşguldü ama bana, personel işleri müdürü Şevket Bey'i gör, seni bir yere tayin eder dedi. Derhal Şevket Bey'e gittim ama atamamı yapmadı. Beni 1-2 günde oyaladı. Son olarak bu kez kavga etmek üzere yanına gittim. Bana Harbiye Nazırı Enver Paşa terfiiniz için bir şey söylemedi. Benim böyle bir atamanın haberim yok dedi. Öfkeden çıldırmak üzereydim ancak Şevket Bey'le tartışmaya gerek yoktu. Tekrar Enver Paşa'ya gitmeye karar verdim. Hırsla makamına çıktım, burnumdan soluyordum. Bana tümen komutanlığı vereceğinizi söylediniz. En zor günümüzde yanınızda olan kimdi? Sizi şu makama oturtan kimdir? Ne çabuk unuttunuz bunları? Enver Paşa bu çıkışımı beni iyice yıkan bir cevapla karşıladı. Yakup Cemil, bilmiyor musun ki ihtiyat zabitanı, yani yedek subay, yüzbaşılıktan yukarı çıkamaz. Bu hususta elde mevcut kanun sarihtir. Benim elimden gelen bir şey yok. Söylediklerine inanamıyordum. Hiddetle, öz kardeşiniz Nuri Paşa'ya fahri feriklik nasıl verildi diye sordum. Dipnot. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil Bey, 1933 yılında İstanbul Pangaltı'da madeni eşya fabrikası kurdu. Düce'ye taşıdı. Burada mühimmat üretip silahlı kuvvetlere satıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar da ilişkiye girdi. 2 Mart 1949 tarihinde fabrikasında patlama oldu. 27 işçiyle beraber Nuri Bey de öldü. Onunki Fahri, siz muvazzaf rütbe istiyorsunuz, bu olamaz dedi. Fahri feriklik selahiyeti muvazzaf ferik derecesinde değil mi diye söylenmeye başlamıştım ki, Enver Paşa sert bir ses tonuyla sözümü kesti. Senin askerlikle ilişiğin kesilmiştir. Bugün yedek subay bulunuyorsun. Yedek subay kanununda en son terfi yüzbaşıya kadardır. Ben ondan ilerisini yapamam. Çünkü kanun müsait değil. Ama savaş alanında çalışmak istiyorsan seni Erzurum cephesine göndereyim. İzzet Paşa'ya tavsiye edeyim. Orada istediğin gibi çalışırsın. Çalışmak istemiyorsan git evinde otur. Sana başka bir iş buluruz. O kadar kesin ve net konuşuyordu ki alnımdan vurulmuşa döndüm. Söyleyecek bir söz bulamadım. Bir kelime bile söylemeden soğuk bir selam vererek makam odasından çıktım. Bunca zaman beni aldatmış, oyalamıştı demek. Belki de alay bile ediyordu arkamdan. Kanunda değişiklik yapamazmış. Ama istedikleri zaman her türlü kanun değişikliği yapıyorlardı. Anlaşıldı ki artık bana ihtiyacı yoktu. Öyle ya, artık istediğini almıştı. Ordu bütünüyle elindeydi. Silah şora ihtiyacı kalmamıştı. Bu ruh halinde eve gitmek istemedim. Sapancalı Hakkı'nın yazıhanesine uğradım. Bürodaki koltuklardan birine çöktüm. Kolum kanadım kırılmıştı. Öfke içindeydim. Enver Paşa bizim sırtımızdan bu makamlara gelmişti. Şimdi kanun diyordu, mevzuat diyordu. Bizim omuzlarımıza basarak yükselmişti. Şimdi başını çeviriyor, bizi tekmeliyordu. Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil, şimdi böyle lafların sırası değil. Sen aklı başına bir adamsın. Haydi kalk evine git. Üzülme, bakalım ne yapacaksak düşünürüz. Başka gün gel konuşalım gibi sözler sarf etti. Ben de dedim ki, arkadaş Baba Ali'yi basmasaydık, Nazım Paşa'yı vurmasaydım, İttihat ve Terakki asla iktidara gelemezdi. Her şeyi ben yaptım. Enver'in Harbiye Nazırı olması da benim eserimdir. Talat'ın gizli mukavemetine rağmen Said Halim Paşa'yı gidip tehdit eden ben değil miydim? Benden bir rütbeyi esirgiyorlar, kafamı kızdırıyorlar. Vallahi bir gün hükümeti yeniden devireceğim. Sonra kapıyı vurup çıktım. Yolda yürürken Baba Ali'ye baskın yapmayı düşündüm. Daha önce yapmamış mıydık sanki? Eve gittim, sabaha zor ettim. Fikrimi arkadaşlara söylemeliydim. Erken saatte evden çıktım. Üzerimdeki teşkilat-ı mahsusa üniformasını da giymedim. Artık sivilim ama yine de silahlarımı kuşandım. Sapancalı Hakkı fikrimi duyunca küplere bindi. Sen ne halt ediyorsun ha? Sen de ben de artık asker değiliz. Böyle saçma şeyler konuşma. Vuracağım, kıracağım diyorsun. Başımızı belaya mı sokacaksın? Git evine otur. Ben Enver Paşa ile konuşur, lazım gelen şeyleri temin ederim. Benim haberim olmadan sakın ha hiçbir şeye teşebbüs etme. Sapancalı Hakkı'ya birkaç gün bekleyeceğime söz verdim. İstanbul'a günler geçmez olmuştu. Kendi kendime gezinip duruyordum. İşi kan dökmeden halletmek için Enver Paşa'nın bana terfimi vermesini sağlayacak makamlarla görüşmeye başladım. Mutlaka bir komutan olarak cepheye gitmeliydim. Orada yapacağım pek çok iş vardı. Bir rütbenin benden esirgenmesini anlamıyordum. İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ne gittim ama kimsenin destek olmaya niyeti yoktu. Zaten biliyordum ki beni sevmiyorlar. Umudum iyice kırılmaya başladı. Ben İstanbul'dan cephelere gitmek için can atarken bütün cephelerde durum kötüye gidiyordu. Erenköy'deki evimden evin önüne vapurla gidip gelirken milletin savaşa son verilmesi isteğinin her geçen gün artmakta olduğunu gördüm, duydum. İttihat ve Terakki'nin en son duymak isteyeceği sözlerdi bunlar. Bunlar muhalefetin sözleriydi. Hükümet aciz haldeydi. Barış propagandası savaş aleyhtarlığı hükümetin tahammülünün olmadığı konulardı. Acaba Enver Paşa böyle yola getirilebilir miydi? Barış'a evet der miydi? Kafamda yeni oluşan bu düşüncelerimi anlatmak için yine Sapancalı Hakkı'nın bürosuna gittim. İzmitli Mümtaz Hüsrev Sami ve Yenişehirli Nail Beyler bürodaydı. Onlara ben artık itilafçı oldum dedim. Hep birden ayağa kalklar. Nasıl itilafçı? Yani itilaf devletleri taraftarı oldum. Bu Almanlardan hayır yok. Bu savaştan bir şey çıkmayacak. İtilaf devletleriyle anlaşmalı ve hemen barış yapılmalı. Benim temas ettiğim kimseler hep bu fikirde. Sapancalı Hakkı Bükreş'te başından geçen bir olayı anlattı. Ben Romanya'dayken Fransız ve İngilizlerin bizimle barış yapmak istediklerine şahit oldum. Hatta Fransız ve İngiliz elçiliklerinden bazı kişiler, Fransız Monsieur Mouton ve İngiliz Sefareti Müsteşarı Mr. Bennett, bana hükümet ve genel merkez nezdinde aracı olmamı istediler. Enver Paşa ile ilişkilerimi bildikleri için beni arabulucu seçmişlerdi herhalde. Onu ikna edeceğimi sanıyorlardı. Fakat ben reddettim. Bunlar propaganda mıydı yoksa ciddi bir teşebbüs müydü bence malum değil. Hemen araya girdim. Bak gördün mü dedim, benim düşüncem ne kadar doğruymuş. Sapancalı Hakkı'ya yapılan teklif kafamda yeni fikirlerin de oluşmasını sağladı. Hükümeti yerinden oynatmak mümkün olabilirdi. Fikrimi kimseye söylemeden yazıhaneden çıkıp eve gittim. Kardeşim Mehmet Hüsnü'yü çağırdım. Dedim ki, şimdi genel merkeze git, devletin bu savaştan bir hayır görmeyeceği muhakkak. Ben tekli barış yapmak için teşebbüs edeceğim. Razı olmazlarsa hükümeti devireceğim. Git anlat, ne diyeceklerini öğren, bana gel söyle. İttihat ve Terakki Cemiyeti genel merkezinde kardeşim Mehmet Hüsnü ile alay etmişler. Başta Maliye Nazırı Cavit Bey olmak üzere bu arkadaşlar Almanların yanında savaşa girmemize karşı çıkmamışlar mıydı? Peki o halde ne değişmişti? Sapancalı Hakkı'nın yanına büroya gittim yeniden. Moralim çok bozuktu. Ben de gelişen düşünceleri dinledikçe Sapancalı Hakkı'nın sinirleri bozuldu. Bak Yakup Cemil, senin işin siyaset değil savaşmak. Biliyorsun ki seni beni hepimizi mahvetmek için fırsat kolluyorlar. Onun için son derece dikkat etmek lazım. Derhal aleyhimize plan kurarlar, biz harekete geçmeden bizi mahvederler. Peşimize onca hafiye taktılar, amaçları böyle bir iş yüzünden bizden kurtulmak. Bunların eline böyle kozlar verme, özellikle sana anlattığım Romanya'daki temaslarımdan hiç kimseye bir şey söyleme dedi. Sapancalı Hakkı'nın uyarıları hiç bitmedi. Tedirginliğini anlamaya imkan yoktu. Neden korkacaktım ki? Ben genel merkezi yola getirmesini bilirdim. Hemen Kara Kemal'i aradım, hasta olduğunu söyledi ama aceleyle Memduh Şevket Esendal Bey'i bizim eve gönderdi. Düşüncelerimi anlattım. Masaya yaydığım Memaliki Osmaniye haritası üzerinde sınırları göstererek tekli barışın yapılması gerektiğini söyledim. Memduh Şevket gittikten sonra bu kez Kara Kemal beni telefonla aradı. Görüşmek üzere beni İttihat ve Terakki'nin Nuru Osmaniye kulübüne çağırdı. 2 saat sonra oradaydım. Kara Kemal'in Talat Bey'e her duyduğunu aktardığını biliyordum. Ama dostça bir gülümsemeyle beni selamlaması içimi biraz rahatlattı. Düşüncelerimi ona da açtım. Tekli barış fikrime çok destek verdi. Konuşmanın bir yerinde İtilaf devletleri bizimle barış yapmak isterler mi? Acaba yabancılarla görüşmüş bir arkadaş var mı diye sorduğunda Sapancalı Hakkı'ndan bahsetmedim. Şimdi söyleyemem diye geçiştirdim. Bana Harbiye Müsteşarı Mahmut Kamil Paşa'yı görmemi, askerlerin de fikrini de almamı önerdi. Mahmut Kamil Paşa'yı ziyaret edip durumu anlattım. Bana, ya öyle mi? Hele dur bakalım, biraz düşünelim. Sen şimdi evine git, rahatına bak dedi. Anlattıklarımdan hiç etkilenmişe benzemiyordu. Tam eve giderken bir de sadrazamın fikrini alayım istedim. Sadrazam Sait Halim Paşa beni hemen huzura kabul etti. Düşüncelerimi anlattım. Sadrazam beni sadece dinledi, bir şey söylemedi. Bana Talat Bey ile görüşmemi önerdi. Bir gün sonra tesadüfen Talat Bey ile damat Selahattin Ali Bey'i Erenköy yöresine bir at gezintisi yaparken gördüm. Yanlarına gidip yeni düşüncelerimi bir çırpıda söyledim. Talat Bey, hakkım var fakat Enver Paşa'ya kim laf anlatacak, o barışa katiyen yanaşmaz dedi. Artık Talat Bey'i düşman gibi görmüyordum, bana çok sıcak davranıyordu. İstanbul'da birkaç kez daha karşılaştık, o da barış yanlısıydı. Arkadaşlarım Talat Bey'in Enver Paşa ile aynı düşünceyi paylaştığını, barış yanlısı gözüktüğünü, bizi yok etmek için fırsat kolladığını, bizim yaptığımız her şeyi aleyhimize kullandığını söylüyorlardı. Ben buna katılmıyordum. Talat Bey elinden geleni yapıyor ama Enver Paşa Almanların yanından ayrılmıyordu. Bence işin özeti buydu. Artık kaybedecek zamanım yoktu. Düğmeye basmaya karar verdim. Son bir hafta beni destekleyen arkadaşlarla müzakerede bulundum. Sapancalı Hakkı'yı telefonla aradım ve onu öğle yemeğine Abdullah Efendi lokantasına davet ettim. Sapancalı Hakkı geldi. Ona dedim ki, bizim arkadaşların İstanbul'a gelmelerine lüzum yok. Biz seninle her şeyi başaracağız. Sapancalı Hakkı anlamadı. O zaman ona darbe yapacağımı ve bana destek olacak kişileri anlattım. Hepimiz tekli barış istiyorduk. Sapancalı Hakkı hiddetten kızardı, öfkeyle konuşmaya başladı. Sen deli misin? Bu görüştüklerin hepsi bizim aleyhimizde kişiler. Sen de aleyhimize hareket etmeleri için ipucu vermişsin. Bunların hepsi bu fırsattan yararlanarak bizi yok etmeye çalışacaklar. Sen hükümeti devireceğini söylüyorsun. Madem ki bu fikrini onlara söylemişsin, kimi devireceksin? Zaten hükümet dediğin bunlar değil mi? Bunların ne önemi var? Ben hepsini mahvederim dedimse de sakinleşmedi. Bunlar barış isteseler sana ne ihtiyaçları var? Kendileri yaparlar. Allah'tan belanı arıyorsun dedi ve gitmek üzere ayağa kalktı. İnzibat Bölük Komutanı Nevzat Bey ile Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey'in yaveri Murat Bey'in de geleceğini, onlarla görüşmesini istedim. Ama beklemeden gitti. Tam giderken kapıda karşılaştılar. Selam bile vermedi. Ben Sapancalı Hakkı'nın hırçınlığına rağmen kısa bir süre sonra hazırlıklarımı tamamladım. Baba Ali'ye baskın tarihini arkadaşlarla belirledik. 13 Temmuz 1916. Planımız şuydu. Baba Ali Caddesi'ndeki Meserret Oteli'nde toplanacağız. Oradan çıkıp Baba Ali'ye yürüyeceğiz ve hükümeti devireceğiz. Ve beklediğimiz gün geldi. İnzibat Bölük Komutanı Nevzat Bey ve Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey'in yaveri Murat Bey köylerden eli silahlı kişileri toplayıp getirdiler. Otellere yerleştirdik, rahat etmelerini sağladım. Hatta Nevzat Bey mahiyetinde bulunan inzibat erlerinden 10 kişiyi de getirmişti. O sırada duydum ki İstanbul'da Baba Ali'yi ikinci defa basacağımı bilmeyen kalmamıştı. Hatta gerekirse kendi komuta arkadaşlarım bile çekinmeden öldüreceğim konuşuluyormuş. Hiçbir şeyden korkmadan elimi kolumu sallayarak dolaşıyordum. Arkadaşlara son talimatları vermek için Meserret Oteli'ne gittim. İstanbul'un varlıklı kişilerinden mahalleden arkadaşım Yenişehirli Ali Haydar ve Yüzbaşı Ahmet'le Maçka karşılaştım. Onlara durumu anlattım. Ali Haydar Bey'in gözleri yerinden fırladı. Sonra bana sen deli misin? Bir defa etrafına bak. Hafiyeler, polisler her tarafı sarmışlar. Otel kuşatılmış halde. Senin bir şeyden haberin yok dedi. Herkesi tepelerim. Kimin uğrunda hafiyeler, polisler?